Beran'ın ardından tekrar beraberiz. Yugoslav Polin'de sıra şimdi Avrupa kısmında. Fenerbahçe, Anadolu Efes ve hoca değişikliğiyle beraber biraz Karşıyaka'daki işlerden bahsedeceğiz. Hem de bizim doğup büyüdüğümüz şehrin takımı olduğu için ayrı da bir sempatimiz var Karşıyaka'ya. İyi olmasını istiyoruz.
Aynen öyle.
İstersen Efekan, Fenerbahçe, Efes, Karşıyaka birini seç, başlayalım. Ben de burada sözü sana bırakayım. Ara ara girip bazı kelamlarda bulunur.
Ya şöyle ilk Fener'le başlayalım. Fenerbahçe bu sezon hep övdük, yere göğe sığdıramadık haklı olarak. Şimdi de yermeyeceğiz ama ilk kez sezonun ilk ciddi kötü mağlubiyetini aldı. Real Madrid deplasmanından 101-86'lık skorla mağlup oldu. Ve bu maç Obradovic'in uzatmaya gitmeyen maçlar içinde aldığı ilk 100 sayılık mağlubiyetmiş. O açıdan da aslında bu maçın ne kadar alışıldık dışı bir maç olduğunu gösteriyor bence. Çünkü hani bu maç hiç önemli değil Fenerbahçe için. Fenerbahçe zaten ev sahibi avantajını dahi garantiledi. Değil playoff'u garantilemek. Ev sahibi avantajını dahi garantiledi ve büyük ihtimalle zaten birinci bitirecek sezonu. Bitirmese de önemli değil. Hani. Ama tek sıkıntı şu. Hani ilk kez Fenerbahçe'nin rakibin oyun planını bozamadığını, rakibin oyun planına uyduğunu tam tersine ve buna maçın herhangi bir anında da isyan etmediğini gördük. Bence Fenerbahçe açısından en üzücüsü buydu. Ki bu da olabilecek bir şey yani. Senede bir maç. Bu adamlar kaç maç yapıyor? Artık Avrupa basketbolu da NBA temposuna döndü. Bu Euroleague'in yeni formatından sonra. O açıdan önemli değil. Hani eğer şimdi iç sahada Barcelona maçı var. Sen de yerinde takip edeceksin. O maçta gerekli reaksiyonu verirse takım, ki muhtemelen verir. Böyle mağlubiyetlerden sonra genelde çok iyi reaksiyon maçları oynuyor Obradovic'in takımları. Belki de hatırlamayacağız bile bu maçı. Sadece bu maçtan gerekli dersleri çıkarmak lazım bence. Çünkü Fenerbahçe karakterinin temeli asla pes etmemek, savaşmak ve oyunu kendi istediği gibi oynamak. Hani kendi istediği tempoda, kendi istediği sertlikte. Hani maçın çerçevesini kendi belirlemek. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan en önemli faktör bu. Hani bunu kaybetmemek ve Real Madrid'in, CSK'nın veya X başka bir takımın basketboluna uymamak. Hani bu karakteri kaybetmemesi dışında bence hiçbir sıkıntı yok ki şöyle bir durum da var. Neyse sen de bunun hakkında bence bu önemli bir nokta. Fikirlerini söyle, Real kısmına sonra geçeyim.
Şöyle ben aslında tabii ki de bu maçı da yensek daha da iyi olurdu ama böyle iyi giden sezonlarda mağlubiyet lüksümüzün olduğu anlarda bazen sert bir tokat yemenin aslında bir galibiyetten daha önemli ve daha desteklenen takımın kârını olduğunu düşünüyorum.
Uzun vadede değil mi?
Uzun vadede. Çünkü Fenerbahçe-Beko bu maçla beraber ne zaman net bir şekilde kapana kısılacağını, hangi durumlarda rakibin onu baskısı altına alabileceğini gördü. En önemlisi Obradovic bunu gördü. Ve takımda bir eksik varsa, takımdaki eksiklerin hepsi bu maçta meydana çıktı. Bu açıdan bu mağlubiyetin aslında o kadar da kötü olmadığını, uzun vadede hanemize bir artı olarak yazılacağını düşündüm. Obradovic'in gerekenleri bugüne kadar yaptığını ve şimdi de %99 ihtimalle yapacağını farz ederim.
Ya hem rehavete kapılmayı önlemek, hem dediğin gibi eksikleri fark etmek açısından iyi oldu. Yani bu maçın bu kadar farklı, ya 15 sayı bile bitti ama aslında oyun farkı daha da fazlaydı. Sebebi Real Madrid'in istediği gibi hücum etmesi oldu. Bak sana şöyle söyleyeyim, Euroleague tarihinin ya yanlış olmasın, Real Madrid'in Euroleague tarihinin de olabilir, tam emin değilim, en çok asist bir maçta yapılan en çok asist sayısı 33'müş. Bu maçta Real Madrid 29 asist yaptı. Ve ikilik yüzdesi de 43'te 30. Yani Fenerbahçe 32 sayılık basketliydi. Hani bu, yani nasıl, ne yapar Fenerbahçe savunmada? Pot altını ve penetreleri, pas kanallarını ya birebir ya yardımlarla. Ya aslında iyi birebir savunmacılardan kurulu bir takım olmasa da çok akıllı oyunculardan, karakterli oyunculardan sahip olduğu için, örneğin Melli, örneğin Datome. Hani birebir savunması zayıf ama yardım savunması, oyun bilgisi, karakteri yüksek. bu tarz oyunculardan kurulu olduğu için içi çok iyi kapatıp rakibi dış şutta mümkün olduğunca dışarıya itmesiydi. Bunu yapamadı. Tam tersi Real Madrid asistler ve iki sayılıklarla domine etti. Yani bir de tabii hani ikinci önemli faktör de Lul uzun süre sonra çok iyi bir maç oynadı.
Evet.
Aslında çok iyi başlamamıştı maça ama ikinci periyodun muydu? Üçüncü periyot muydu? Oralarda bir yerde ard arda üçlükler attı ve o kendine has tarzıyla böyle atıp çektiği böyle abuk subuk topu diktiği üçlüklerden soktu. Onları da sokunca takım da çok iyi yönetti. Zaten
17 sayı 10 asist.
Aynen. 10 asisti var. Özellikle uzunları çok iyi besledi. Tavares'i başta olmak üzere. İşte Lul'ün de Real Madrid'in o akıcılığına zaten verdiği katkı kritik rolü malum. Öyle olunca bir mağlubiyet geldi. Ama bence ikimiz de aynı noktadayız. Obradovic de eminim aynı noktadadır. Bu maçtan gerekli dersleri çıkarıp beyler bizim karakterimiz bu. Biz savunmadan güç alan bir takımız. Rakibi istediğini kabul ettiren bir takımız. Hücumda topu iyi paylaşan bir takımız. Biz bu ilkelerden vazgeçmezsek zaten Euroleague birincisiyiz. Vazgeçtiğimizde de böyle olabilir. Rakibimiz Real Madrid ise, CSKA ise, hatta belki de Efes ise bundan sonra bunu yapmayalım noktasına eminim Obradovic takımı getirecektir. İşte siz Ulaş da gidiyor. Cuma sağdan Obradovic'in vücut dili nasıl, oyuncuların vücut dili nasıl?
Bir dudak okuma yaparım
Obradovic'e. Evet, orada gözlemleyip haftaki programda daha da yakından gözlemlerinizi sunarsanız.
Şimdi sırada Efes var o zaman.
Efes'te
temsilcimize geçelim.
Sezonun belki de en şaşalı galibiyetini, sezonun belki de değil net bir şekilde en iyi bireysel performansıyla aldı. Shane Larkin 37 sayı, bunu 7'de 6 ikilik, 8'de 6 üçlük ve 7'de 7 foul'le atıp 5 rebound, 2 asist, 1 top çalma ve yalnızca 3 top kaybetmelik toplam 43 verimlilik puanıyla inanılmaz bir maç oynadı. Bazı sekanslar var. Twitter'da çok dolaştı. Önce blok koyuyor, sonra açık sahada
crossover'la indiriyor.
Yere indiriyor. Kimdi unuttum. Sonra gidip turnikeyi bırakıyor. İşte arda arda üçlükler atıyor. Sayılar attıktan sonra çıldırıyor. Böyle göğsüne vurup taraftara bakıyor falan. Hani Larkin'i ilk defa işin bu kadar içinde gördük ve hani bence bu maçın en önemli göstergesi şu oldu. Boban'ın Mix için veya Simon'un ama özellikle de Mix için taşıdığı takım çok net bir playoff takımı. Herkesi zorlayacak, izleyene keyif verecek. Gerçekten iyi bir takım. Ama Larkin'in taşıdığı bir takım Final Four takımı. Yani bence bunu gösterdiği maç ve en önemli faktör de buydu. Hani eğer Larkin bayrak taşıyıcısı olursa Efes'in, Larkin'in temposuna, Larkin'in yırtıcılığına, deliciliğine dayalı bir basketbol oynarsa zaten o hücum patenleri çok iyi oturdu takımı. Efes ciddi bir Final Four adayı. Bu maçta da
Larkin'in patlama yapmasında Barcelona'nın birinci oyun kurucusunun Örtel olmasının etkisi ne sence? Çünkü Örtel her ne kadar hücumda aşırı yetenekli bir oyuncu olsa da savunmanın da bazı defoları olan bir oyuncu. Aynı şekilde Barcelona'da Pangos da var yani. Larkin aslında birebir de maç boyu tutup aynı zamanda da hücumda da katkı verebilecek bir adamları yok. Bunun en büyük sebebi Barcelona'daki bu eksik olabilir mi?
İşte tam da bu dediğinden dolayı aslında normalde takımın ana taşıyıcılarından olan Hörter doğru düzgün sahada kalamadı maçta. Yani ne zaman girse Larkin veya işte Larkin dolaylısı bir Efes hücumunda bir defekt oluşturdu ve kenara gelmek zorunda kaldı. 7 dakika sahada.
Ben buradan bakınca zaten bir tek Barcelona'da Larkin'i alıp pozisyon itibariyle savunabilecek olan iki oyuncu var. Biri Ribas, diğeri de Hanga.
Aynen öyle.
Ama Hanga'nın da Larkin'den önce tutması gereken başka adamlar var matchup dolayısıyla.
Aynen. Bir de işte Larkin'e şeyde çok iyi eşlik etti. Yani mesela atıyorum Boerman harika bir maç
oynadı. O da 30 efficiency rating'de oynamış. Impact rating. Bakalım. Evet öyle değil mi?
Aynen. 30 yani Boerman zaten sezonun en istikrarlı oyuncusu.
Aynı zamanda da Boerman evde de çok başarılı bir eş. Görüyoruz o toplumsal cinsiyet rollerini kıran hamleleri var. gerektiğinde yerleri temizliyor, gerektiğinde masayı siliyor. Eşinin Instagram storylerinden Muayman'ın o saf anlayışlı kişiliği hakkında da iyi izlenimlerimiz var gibi.
Bu sene evet. Hem çok başarılı hem çok sempatik.
Sempatik. Kesinlikle öyle.
Bence Efes için bu maçın ardından şimdi Perşembe günü Maccabi maçları var. Maccabi deplasmanına gidiyorlar. Maccabi de playoff'un kıyısında artık. Hemen kontrol edelim. 9. sırada. Hemen bir sıra aşağısında ve Olympiakos'a sadece bir galibiyet fark kaldı aralarında. Onlar da Sporopoulos'la birlikte çok yükselen bir grafikteler ve deplasmanda oynayacak Efes. Dolayısıyla
bakalım, ben Olympiakos'un playoff'tan her ne kadar çıkmasını istemesem de şu anki tabloda Fenerbahçe ile eşleşiyor olduğu için Olympiakos'u 9.'luğa, Maccabi'yi de 8.'liğe getirecek bir senaryoya altına imzamı atarım.
Evet, bakalım işte Maccabi playoff'a girmeyi çok istiyor. 7. Armani ile de 6. Baskonya ile de bir maç fark var. Yani şu an
Bu arada aşağıda müthiş bir yarış var.
Aynen öyle. 10. 11. bana Bayern'in de galibiyet sayısı Maccabi ile eşit. Yani 11 ve 6. sıra arasında bir maç fark var.
Bakalım, bir anda çok değişebilir. Yani Maccabi, Panathinaikos, Bayern'i 6-7-8'de de görebiliriz.
İşte orada acayip bir yarış var. Ya zaten ilk 3 belli. Efes bu galibiyetle hem Barcelona'nın bir galibiyet önünde geçti hem de ikili averajı aldı. Ya aslında iki maç önünde gibi.
Ama aslında şöyle bir şey var, yani bir maç çok da önemli değil. Efes sezon sonuna kadar iki maç daha kaybedebilir gibi.
Ama işte sezon sonu dediğin 26. haftadayız zaten. Çok az kaldı.
Evet.
Ya bence Efes 4'te bitirecektir bu sezonu. Buradan bırakmazlar bu Barcelona galibiyetinden sonra.
Evet.
Barcelona da 5'in altına düşmeyecek. O yüzden aslında 1'den 5'e belli gibi ama 6-7-8 için acayip bir mücadele olacak.
Bir savaş verilecek.
İşte bakalım, Efes için de son şunu da söyleyip kapatalım. Larkin bu performansını ne kadar gösterecek? Mitsic bu performansla olumsuz etkilenmeyip, ya tamam bu ana kadar takımı daha çok ben taşıdım ama son zamanlarda teklemeye başlamıştım. Hani şu anlık belki ileride ben de o seviyede olacağım ama şu anlık Larkin benim önümde bir oyuncu. Ben çok iyi bir ikinci adamlık yaparak, aslında ona Robin olarak hem kendimi hem Efes'i yukarıya çekebilirim. Ben zaten bu mesela hafta içi bir haber düştü. İspanyol medyasının haberi, Türk medyası değil. Real Madrid'in önümüzdeki sezonki hedeflerinden başında Mitsic'in geldiğiyle ilgili falan. Hani Mitsic kendini kanıtladı Avrupa'da zaten. Hani bu sezonun kalanını ikinci adam olarak, ulan bak adam mental olarak da olgun bir adammış, kabul etti Larkin'in birinci adam olmasını da dedirtip, bakalım öyle mi yapacak? Yoksa sezonun burasına kadar ben getirdim, bir maçta da Larkin'e vermem deyip orada bir rekabete girip birbirlerini ve Efes'i aşağı mı çekecekler?
Bakalım, ama Mitsic zeki bir oyuncu. Ve son dönemlerde Larkin yükselişiyle o düşüşteydi ama Barcelona maçının en azından stat kağıdında fena da bir maç geçirmemiş.
Yani üçlük performansı hariç gayet iyi bir maç geçirmiş.
Evet. Zaten bir iki tane üç sayılık atış bulsa o da elit bir maça çıkıyor.
Aynen öyle. İşte bakalım Efes açısından o kritik olacak.
Evet, artık nereye gidiyoruz? Doğduğumuz, büyüdüğümüz şehre gidiyoruz. Pınar Karşıyaka. Evet. Dünyanın en kötü 4. takımı.
Pınar Karşıyaka'da da antrenör değişikliği yaşandı. Dirk Bormann takımın başına geldi. Alman antrenör. Ben açıkçası Karşıyaka'nın başına gelmeden önce tanımıyordum. Ya adını duymuştum da hiçbir bilgim yoktu. Şöyle söyleyeyim, bir sürü takım çalıştırmış. Ama kariyeriyle ilgili en öne çıkan nokta 7 yıl Brose, 2 yıl Bayern, 8 yıl Almanya milli takımı çalıştırmış olması. Yani bu dönemlerin bir kısmı kesişiyor. Almanya milli takımının Brose ve Bayern, hatta çoğu kesişiyor. Yani çalıştığı takımda öyle bir yıl kalmayan bir koç, belli bir süre kalan bir koç. Yakın zamanına geldiğimiz zaman da 2016-2018 yılları arasında 2 yıl bir başka Alman takımı Würzburg'u çalıştırdı. Nasıl okunuyor bilmiyorum.
Önemli.
Ondan sonra kısa bir Çin kariyeri var ama Çin'de ben buranın düzenini sevmedim gibi bir açıklaması var. Alışamadım gibi bir açıklaması var. Bunun ardından Avrupa'ya geri döndü ve ülkemizde Pınar Karşıyaka'yı çalıştıracak. Ve o geldikten sonra da iç sahada ligde Galatasaray'ı 78-75 yendiler. Arada bir Avrupa maçı oynadılar. Ventspils'e, Litvanya temsilcisi, deplasmanda 78-76 mağlup oldular. Hafta sonunda ligde Darüşşafaka'ya 93-78 mağlup oldular. Yani bir galibiyet, iki mağlubiyetle geldiğinden
ama beri. Ama maçların çoğu da zor maçlar.
Evet. Hani, hepsi zor maçlar. Galatasaray zaten çok güzel bir galibiyet. Avrupa maçı da deplasmanda ve iki sayılık bir mağlubiyet. Daçka maçı da 15 farklı gibi gözüküyor ama yanıltıcı olmasın. Hani aslında bütün maç Daçka domine etti de Karşıyaka hiç karşılık veremedi değil. Hep Daçka üstünlüğü vardı ama Karşıyaka'da hiçbir zaman pes etmedi ve hani asıl sebebi de takımın en önemli oyuncusu Marey'in foul problemine girdi ve yalnızca 15 dakika sahada kalabildi. Normalde direkt takımın birinci oyuncusu.
Bir de şöyle bir şey var. Daçka her ne kadar bu sezon kötü de olsa bir Euroleague takımı, Euroleague bütçesiyle kurulmuş bir takım.
Tam da ona değinecektim. Hani bunun yanında Daçka da artık Euroleague defteri kapanalı çok olduğu için ve ligde de iyi bir durumda olmadıkları için ligde konsantre oluyor. Ve bu maça çok konsantrelerdi. Yani kendi evimizde bu maçı kazanacağız kafasıyla çıktıkları çok belliydi. Maç boyu iyi savunma yaptılar. Marey'nin foul probleminin de tabii bunda etkisi var ama hücumda da topu iyi paylaştılar. Daçka çok iyiydi ve hani Marey'de foul problemi yaşayınca oldu. Benim hani Karşıyaka daha 3 maç oldu. Açıkçası Bormann'dan önce de çok fazla takip ettiğim bir takım değildi. O yüzden hani büyük çıkarımlar yapmayacağım daha erken. Ama sadece şu dikkatimi çekti ilk maçlardan. Birincisi Bormann demiş ki benim takımın birinci gardı Berkurlu. Irving Walker'ı ikinci gard yaptı. Berkurlu Galatasaray maçında bak, 32 efendim, dakika.
Bu konularda hiç yalan söylemem biliyorsun. Hayatımda gördüğüm en kötü guard ikilisi Irving Walker ve Berk İbrahim Uğurlu olabilir.
İşte bak.
Cidden Türk basketbolu bundan kötü bir ikili görmemiş olabilir.
Bak sana söyleyeceğim bir saniye. Berk 32 dakika, Daçka maçında da 25 dakika oynadı. Ama bak Galatasaray maçında sayısı of, çok düşük.
Bir sayı. Maşallah.
Evet, bir sayı hatta. 8 asist. Daçka maçında da hemen bakıyoruz. Bir saniye. 3 sayı, 4 asist. Şimdi
Allah'ım pardon. Özür diliyorum. Berk Uğurlu sevenlerden ve Türk basketbolundan en kötü değil ama en kötü 5 Türk karttan biri olabilir. Berk Uğurlu şu yaptıklarının aynısını, hatta şu anda da genç değil, 5 sene önce genç yetenekti. Şu an artık normal bir oyuncu. 3 sene yaşlıyken yapsa çarmıha gererdiniz. Sadece yaşı şu an kaç bilmiyorum. Sadece yaşlı değil diye 2 sayı 4 asist yapınca Türk basketbolunun geleceği olarak lanse ediliyor. Ve bu yüzden ülke basketbolu gelişmiyor. Buradan sert açıklamalarla da ülke basketbolumuzun yararlı olmasını diliyorum artık. Yani vasat sevmeyelim. Hani neden bizim şeyimiz çıkmıyor yani? Neden bizden bir Westbrook, Jason Kidd, Steve Nash çıkmıyor? Berk Uğurlu hayatı boyunca 4 sayı 3 asist yapa yapa genç yetenek olduğu ligin en iyi Türk guardlarından biri oldu. Basketbol gelişmez tabii arkadaşlar. Özür dileyerek burada bir patlama yaşadım ama olay bu yani. Adam 1 sayı 8 asist yaptı diye birinci guard yapılır mı?
Kral şöyle.
Neyse kenara çekeyim. Türk basketbolu olunca çok sevdiğimden ülkemi ve ülke basketbolu sert açıklamalarda bulunuyorum ama olay böyle yani. Yapacak bir şey yok.
Kral uzaktan bakınca öyle gözüktüğünün farkındayım.
Ama oyuna çok iyi etki yapıyor.
Yok şöyle. Ya birincisi zaten şey hedefimiz olamaz bence. İşte Westbrook, Jason Kidd vesaire. Yani onu bir tek Amerika yapabiliyor normalde.
Neden canım? Jason Kidd şey bir oyuncu mu? Çok atletik bir oyuncu mu yani?
Yok atletizm açısından değil ama ya Amerika'nın da son dönemde makasın çok açıldığı ve onların yetiştirdiği oyuncuları yetiştiremeyeceğimiz çok açık. Hani biz kimle kıyaslayabiliriz kendimizi? Diğer Avrupa ülkeleriyle.
Hani bir tane şeyimiz olsun bari. Rodriguez'imiz olsun yani. Bir tane Sergio Yu çok bir şey istiyorum.
İşte o konuda haklısın bak. Avrupa ile kıyaslayabiliriz. Hani bunu en başlarda da aslında geçen dönem yaptığımız yayınlarda da konuşmuş. Türk basketbolundaki daha çok yetenek üstünden oynayan hani İngilizce tabirli crafty oyuncu çıkmamasıyla ilgili. Haklısın. Hakikaten az öyle oyuncu çıkıyor. Ama genel olarak Avrupa'da bu konuda bir düşüş var. Yani atıyorum İspanya'da tamam Rodriguez var ama şu an ikinci bir Rodriguez çıkaramıyor. Hani daha çok onun da bir tık altı işte Oriola'lar falan hani o seviyeler oyuncular çıkıyor. Ya yani, evet bu bir problem. Bu hani hatta uzun bir konu. Onu daha sonra da konuşabiliriz. Ama bu biraz çok temel hani Avrupa basketbolunun problemi. Sadece bizim değil. Onu demeye çalışıyorum.
Kökenine iniyorum bu problemi çok kısa bir şekilde. Yani alt yaş gruplarını boyu 1.90 diye adamı koyuyorlar oraya. Herkese üstünlük sağlıyor. Sonra küçük alt yaş gruplarında sadece fiziksel avantajlarından dolayı elit bir oyuncu olarak gözüktüğü için ülkenin en iyi basketbol okullarına o gidiyor. En iyi artık bakımı diyelim, bakımı o alıyor. Ama bakıldığı zaman tek artısı yaşıtlarına göre olan fiziksel farkı olduğu için yetenek olarak belki de alakasız bir şekilde düşük yerlerde olduğu için tüm bu iyi bakımlara, idmanlara rağmen düşük kalibreli bir oyuncu olarak kalıyor. Bunun yerine fiziksel olarak defoları olsa da yani Amerika'nın olduğu gibi mesela Nate Robinson çıksın demiyorum ama ben Türkiye'de Nate Robinson'lar olduğuna eminim ya da boy olarak 1.85-1.90 arasında kalan fiziksel olarak düşük olan ama belki Uğurlu'dan 5 gömlek daha yetenekli olan oyuncular olduğuna eminim. Sadece alt yaş gruplarında maalesef biraz daha tanıdık kayırma ya da fiziksel olarak isim yapma daha önemli olduğu için Türkiye'de kulüp kültürü olduğu için bence biraz daha yetenekli oyuncular hor görülüyor. Amerika'da mesela lise çıkış olayın kalbi lise olduğu için ve lise maçları canlı yayınlandığı için yerel televizyonlarda böyle bir durum söz konusu olmuyor. Gittiğin lisede istersen boyun 1.50 olsun iyi oynuyorsan medyada o değeri, gereken değeri görüyorsun ya da 1.85 ve iyi şutursan o değeri görüyorsun ama Türkiye'de genç yetenek olarak lanse edilme için 2 metre 4 santim ve topu biraz yere vurabilmen gerekiyor. Yani benim düşüncem bu yönde. De son dönemlerde çıkan tüm iyi oyunculara bak. Hiç kısa yok. Hepsi uzun oyuncular. En kısası Furkan Korkmaz yetenekli olarak, iyi olarak.
Ya bence de en büyük problem yani hem Türkiye'de hem Avrupa'da bu böyle. Çünkü Türkiye ile Avrupa çok paralel. Her ülke birbirine benziyor Avrupa'da. Avrupa'da sürdürülebilirlik yok. Yani bir takım 5 sene sonra da benim A takımımda yatırım olacak. A takımımdan altyapılarıma, antrenörlere, işte oyuncuların bakımına vesairesine para akışı olacak. Biz bunun karşılığında da yetiştirdiğimiz oyunculara hem A takımda süre vereceğiz hem işte Avrupa'nın belki daha büyük CSK gibi takımları nasıl veya NBA'ye satacağız. Oradan aldığımız buyoutlarda da ve o düzenli sponsorluk geliriyle de bu çarkı bu şekilde döndüreceğiz. Yani bu tarz çok az takım var. Çok az böyle düzen var. Yani genelde mesela en yakın örnek Doğuş'ta olduğu gibi hani sanki 3 yıllık bir birliktelik olacakmış gibi yola çıkıp 1. sezon sonunda da yollar ayrılabiliyor. Veya nasıl diyeyim işte CSK gibi takımlar yarışmacı olacağım deyip ki aslında nadir de olsa oyuncu çıkıyor oradan ama hani oyuncu yetiştirmeyi ikinci plana atabiliyor. Bu şekilde yani sürdürülebilir bir yapı yok. Sürdürülebilir hedefler yok. Çok nadir işte Baskonya gibi, Bambit gibi, Tofaş gibi her zaman belli bir seviyede belli oyuncular çıkaran. İşte Baskonya mesela Güney Amerika pazarına hakim. Oradan işte zamanında Skolaları bulmuş. Şimdi Vildoza'ları buluyor. Veya Bambit hani uzun süredir Tofaş, uzun süredir oyuncu yetiştiren kulüpler. İşte Efes. Hani böyle az takım var. Bunun temel sebebi de bence bir sürü faktör var. Dediğim gibi uzun bir konu. Bunu hatta bir gün ayrıca da konuşabiliriz. Ama temel sebebi sürdürülebilir yapının olmaması.
Kesinlikle. Ben de bu arada şeye bakıyordum. Biraz ona çok yüklendik ama Berk İbrahim Uğurlu'nun Ekşi Sözlük'teki entry'lerine bir baktım. Zamanında ne yazılıp ne çizilmiş. Aşırı vizyonlu çizimler var. Mesela Nicky Yes'te olan bir kişi 2012 senesinde saat 1:13 geçe şu entry'ye girmiş. Saç şekli ve oyun stiliyle Theodosic'i anımsatan genç yeteneği. Yani Berk, İbrahim, Urgu ile Teodos işi anımsatacak tek özellik ikisinin de aynı cinsiyet olması bence. İşte böyle vasat oyunculara böyle yüklemeler yapınca ülke basketbolu gelişmiyor. Kenan Sipahi U20'de en değerli oyuncu seçilmişti. Şu an nerede, bilen var mı?
Abi şöyle.
Nerede Kenan Sipahi?
Beşiktaş'ta.
Ben de biliyorum Beşiktaş'ta oldu da bir yerde değil yani. U20'de yılın oyuncusu seçilip Beşiktaş'ta olmak bir şey anlam ifade etmiyor bence.
Ya haklısın. Ama mesela Berk'le ilgili söyleyeyim. Dediğim gibi son iki maça kadar çok yakından takip etmiyordum. Ama ara ara Karşıyaka maçlarına bakıyordum hani İzmir takımı olduğu için. Berk bu sene hani birinci gard, ya bu seviye için birinci gard, daha üst seviye için Fenerbahçeler seviyesi için kilosu ikinci var. Gard olabilecek.
Kilomu kafayı yemek istiyorum. Biraz.
İkinci gard olabilecek seviyede performans gösteriyor. İşte 12 sayı, 3.7 rebound, 4.7 asist, 15.5 verimlilik. Kağıt üstündeki istatistikleri. Mesela en önemlisi burada bence Berkur'un gelişimine dair. Maç başı bir üçlük sokarak %45 ile üçlük atıyor mesela. Hiç şutu olmayan bir oyuncuydu. Ama şutu tamam elit şutör değil ama artık bir tehdit. Veya zaten top takım yönlendirmesi, topa yaptığı baskı, açık sahadaki hem kendi hem arkadaşlarına yarattığı skor opsiyonlarıyla iyi bir oyuncuydu.
Ben Simmons, Berk Uğurlu'dan daha iyi üçlük atar. Buna i̇şte eminim.
Atmıyor. Oğlum bak genel sorunlarla ilgili düşüncelerine katılıyorum ama senin dediğin noktaya gelmesi ne Türkiye'nin ne İspanya'nın ne başka bir ülkenin mümkün değil artık. Ya Amerika gibi olamayız. O yüzden bu tarz senin
vasat oyuncularla yetinmemek lazım.
Vasat oyuncuları görev adamı, iyi oyuncuları da elit oyuncu seviyesine çıkarmak olmalı bizim amaç. Yani Furkan Korkmaz'ı Doncic, Berk Uğurlu'yu da mesela kim olsun? Görev adamı düşünüyorum. Mevki olarak söylemiyorum. Hani, takıma verdiği katkı olarak söylüyorum. Felipe Reyes sallıyorum. Hani, o seviyelere çıkarmak olmalı bizim amacımız. Yani bizim şey yapmamız mümkün değil. Ne oldu?
Neyse. Felipe Reyes bu programı İspanyolca çevirip kendisinin Berk Uğurlu'ya benzeteceğini düşünse ertesi gün Real Madrid kulüp tesislerinden tüm eşyalarını toplayıp
oğlum benzetilme derken gider. Mevkisinin oyun tarzının evet, şey, alakası evet. Olmadığını biliyor.
Bile bile bunu o da biliyor ama yine de bu dünyada benzetilmek istemeyeceği son kişi Berk Uğurlu'dur.
Görev adamı katkısı olarak.
Umarım Berk Uğurlu dinlemez.
Sen bir Karşıyaka maçı izle de.
İzledim. Çok kötü.
İşte bir ama yani dediğim gibi senin bakış açın da doğru olabilir belki ama öyle bir şey olmayacak yani Türk basketbolundan. Yani
İşte bunu, ben tek isteğim ülkeden cidden çok iyi yeteneklerin, çok iyi gençlerin çıkması. Sadece alt yaş gruplarında fiziksel avantajından dolayı isim yapıp bunu birinci lige taşıyanlar değil de cidden yetenekli kişilerin oynaması. Oyun aklı olan, nasıl diyeyim, flashy, crafty hareketler yapan. Tamam bunu gidip bir NBA starı seviyesinde yapmasın ama bir Campazzo çıkaralım yani. Campazzo bence Avrupa'nın şu an hücum olarak göze en aşık gelen oyuncularından biri. Çok crafty. Yani bir tane Campazzo çıkartalım en azından.
Ya ama mesela ya sürenin de sonuna geliyoruz ama yani dediğim gibi haklısın. Vasata alışmamak önemli bir şey. Yani bütün bu hafif kıllatmalı söylediklerin içinde ana ve doğru mesaj o bence. Vasata alışmamak lazım.
Çok kıllatmaydı bu arada ama ana mesaj tabii de vasata alışmıyorum yani. Vasatı övmek bence en kötü şey.
Ama haklısın. Genel olarak da ülkede böyle bir problem var. Ama elit seviye olamaz artık Türkiye ve Avrupa. İyi ve çok iyi olabilir. Vasata alışmayıp iyiye alışıp çok iyi kovalamak bir hedef olabilir. Ama elit olamaz. Hani bunu da ben öyle NBA hayranı, Amerikan hayranı bir asla değilim. Yani sen de
bence biliyorsun. Bence de ama elit olamaz.
Hani Avrupa'yı daha çok seven biri olarak söylüyorum bunu. Hani bunu sonraki bölümlerde açarız. Şu an cidden sona geldik. O Amerikan övmesi, özentiliği falan asla değil. Ama gerçekler var. Artık o seviyede olamayız. Biz iyi alışkanlık haline getirip çok iyi hedeflemeliyiz. Bunu da sonra açarız.
Evet, böyle deyip programımızı kapatalım. Bugün gerek sert, gerek eğlenceli, gerek de bilgilendirici, hot take'lerle, içeriden bilgilerle dolu bir program oldu. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi akşamlar.
Teşekkürler. Görüşürüz.